Ayrım 26, sayfa 157. Kenneth J. Munden'ın 1958 ise daha da farklı bir konuyu, çağdaş kovboy mitini psikoanalitik çalışmasına konu ettiği görülmektedir. Dipnot, aktaran Dorson 1972a. K. Munden, filmleri ve televizyon westernlerini de içine alan edebiyatla psikiyatrik hasta kovboy verilerini bağdaştırmaktadır. Hastasının tarihçesinin mite uyduğunu görmektedir. İnceleme altındaki kovboy, anne ve babasıyla anlaşmazlıklar nedeniyle genç yaşta evinden ayrılmış ve geniş alanda başıboş yaşamayı tercih etmiştir. Kente geldiğinde ise kendini yalnız ve güvensiz hissetmiştir, düzenli bir işte çalışmayı başaramamıştır. En güçlü dostlukları ise tüfeği ve atlarıyla olmuştur. K. Munden, ona geniş alanlara dönmesini önermiştir. Buna benzer bir mitte, kovboy kahraman, babası ve kardeşleri tarafından tehdit edilir ve onları öldürmek suretiyle, sahneden uzaklaştırarak yener ve bekar bir göçebe olur. Her an göze çarpan, şaşmaz, güçlü, öldürücü ve her zaman içinde mermi olan tüfeğidir fallus. Filme alınan ölüm sahnesinde el ve tüfek belirgin olarak gösterilir, kapanışta da karanlık yuvarlak namlu izleyiciye yönelir, gözdağı veren bir sessizlik, ani bir patlama, birden yere düşen bir beden görülür. Bunların tümü doruğa yükselen taşkınlığı göstermektedir. Anne figürü ise silahlı caniyi kiralayan zengin muhalif önderinde görülür. Fakat onun kendi silahı yoktur. Sürü çift cinsiyetli olan heykeli yerle bir ettiğinde o da her iki oedipal duyguyu aynı anda tatmin etmektedir. Silahı çentmesi ise babayı öldürmenin kefareti olarak kendini hadım etmesinin simgesidir. Kovboy miti, dişi ve anne figürünü apaçık reddetmesiyle, çocuğun annesine karşı duyduğu güçlü duyguları ve buna eşlik eden korkuları sergilemektedir. Munden'in düşündüğüne göre, milyonlarca film ve televizyon eleştirmeni, westernleri kendi çocukluk travmalarını yeniden görmeleri zorunluluğunu doğuran, yinelenen zorluk nedeniyle izlemektedirler. 1972-A-29. Psikanalist halk bilimciler arasında çalışması ortodoks halk bilimciler tarafından en çok kabul gören ve dolayısıyla yaklaşımı disiplin açısından da yararlı bulunanlardan birisi Gershon Legman'dır. R.M. Dorson'ın 1972-A kanaatine göre G. Legman'ın 1968 yılında Seksüel Mizah ve Ayıp Şakaların Akılcıl Bir Analizi, Irrational of the Dirty Joke, An Analysis of Sexual Humor adıyla yayınladığı çalışmasını, halk biliminin cinsel ve seksüel konulara dair sözlü ürünleri, obscenity, üzerine yapılan araştırmalar arasında fevkalade yetkin veya otorite bir çalışmadır. Dipnot: Bu alt halk bilimi alanı daha sonra obscenity adıyla terimlendirilmiş ve Amerikan halk bilimcilerinin sancak dergisi Journal of American Folklore'da bu alanla ilgili pek çok makale yayınlanmıştır. Bakınız Jackson 1988. Dorson'ın 1972-A, G. Legman'ın çalışmalarının geneli hakkındaki düşünceleri ise şu şekildedir. Freud'un şaka ve bilinçaltı ile ilişkileri, Wit and its Relation to the Unconscious adlı eserinin özellikle Düşman ve Seksüel Şaka adlı bölümünden yararlandığını belirten Legman, zina, evlilik, eş aldatma ve kadın ve erkeklerin cinsel yönden yanlış deneyimleri ile ilgili fıkraları, onların gizli içerikli saldırganlık, korku ve düşmanlık duygularını açığa çıkarmak amacıyla incelemeye yönelmektedir. G. Legman daha önceki 1964 Erotik Folklor Çalışmaları adlı araştırmasında Thompson'ın Motif İndeks adlı eserinde görülen onun ve itiraz etmediklerine göre de bir anlamda diğer tarihi coğrafi fin okulu takipçilerinin erdemlilik taslayarak, tutucu davranarak, motif indeksin X700-799, seksle ilgili mizah, humor concerning sex bölümünü boş bırakmasına ve aynı zamanda indeksin genel olarak sınıflandırılma amacıyla eylemler yerine karakterler kullanılmasına karşı çıkmıştır. Buna rağmen Legman, bir yandan mümkün olduğu ölçüde fıkra metinlerini var olan motif indeks sistemine uyarlamaya çalışmış ve diğer yandan da malzemesinin mantıksal iç bütünlüğünü korumuştur. Dorsey'nin 1972A ifadesiyle bilinen Freud yorumlarından tamamen farklı olan G. Legman'ın bu çalışması halk bilimi araştırmalarına katkıda bulunmaktadır. Çünkü fıkrayı, özellikle açık, müstehcen fıkrayı, çağdaş toplumdaki en önemli halk öykücülüğü türü olarak tanımlamaktadır. Gerçekten de Legman'ın belirttiğine göre, sözlü olarak toplanmış fıkraların özenli koleksiyonları neredeyse hiçbir dilde bulunmamaktadır. Dipnot, psikanalitik halk bilimi çalışmaları konusunda sık sık tarafsızlığını yitiren ve tabir caizse ağzına geleni söyleyen R.M. Dorsey'nin 1963'teki çalışmasına nazaran konuyu tekrar ele aldığı 1972A çalışmasında tavrındaki yumuşama biraz da Legman örneğinde olduğu gibi psikanalitikçi halk bilimcilerin tarihi coğrafi fin okulunun araştırma araçlarını kullanmak ve geliştirmek yönüyle de olsa yöntemine yaklaşmalarına ve tür merkezli olarak çalışmalarına bağlanabilir. Bu husus ayrıca uzun bir dönem tarihi coğrafi fin yönetiminin halk bilimciler arasındaki iç çekişmelerde kimlik belirleyici rolünü göstermesi bakımından da önemlidir. Kendi de yüzlerce metni aynen yazmamakta fakat verdiği özetlerle amacının tek tek öykü anlatma stilini incelemek olmadığını fakat cinsel davranışın sosyokültürel kodlarını ve bunlara gerçekte ve komik hayallerde karşı gelmeyi incelemek olduğunu belirtmektedir. Karşılaştırmalı halk bilimci olarak Legman, fıkraların uzun ömürlülüğünü ve yayılımını, belirli olayları ve ayrıntılı ifadeleri belgelendirerek göstermektedir. Örneğin, Batı Avrupa masallarının ve fıkralarının İtalya ve İspanya'ya Emeviler zamanındaki İslam fethi esnasında geldiğini ve Doğu Avrupa fıkralarının da Türkiye ve Yunanistan yoluyla ve temel olarak daha önce T. Benfi ve takipçilerinin de belirttiği gibi yazılı kaynaklar aracılığıyla geldiğini ileri sürmektedir. Tabiatıyla R.M. Dorsey'na 1972A göre bütün bunlardan daha önemlisi fıkraların incelenmesidir ve bunlar da okuyucuya oedipal korkular, tasalar ve düşmanlıklarla dolu bir dünya sunmaktadır. Legman'a göre eğer bir kuşku duymayan dinleyici ya da okuyucu açık saçık bir fıkrayı anal ve cinsel tabuların komik etki yapmak için bozulması olarak görmüyorsa, bunlar açığa vurulmadığında eşcinsel dürtüler, hadım edilme korkusu, cinsel yetersizlik, kadınlardan nefret etme biçimine dönüşerek açığa çıkmaktadır. Her fıkra anlatanın kendi beğendiği güzel fıkraları vardır ki bunlar o kişinin sırlarını sergilemektedir. Fıkra türlerini birbiri ardına inceledikten sonra Legman, eşcinsel belirtilere dikkati çekmekte ve fıkralardaki birçok tema ve motifi bu bağlamda yorumlamaktadır. G. Legman dönemine göre çok eskimiş bir halk bilimi yorumlama yolunu takip etmektedir. Kendisinden önce Max Müller ve Andrew Lang gibi halk masallarında akıl dışı olanı ve kaba sabalığı açıklamaya çalışmaktadır. Bilindiği gibi Müller, karşılaştırmalı filoloji ve dil arazi yahut dilde unutkanlık tezini kullanmış, Lang evrim kuramını ve vahşi olanın hayatta kalması kuramını kullanmıştır. Legman ise Freud'un psikanaliz ve oedipal simgelemesini erkeklerin neden açık saçık öyküler anlattığını açıklamak için kullanmıştır. Dorsey 1972A. 3. C.G. Jung Okulu. S. Freud'un öğrencisi olan C.G. Jung, daha sonraları Freud ve takipçilerinin psikanaliz okulu olarak da bilinen adını ve tamamen cinsel simgelemelere dayandığı söylenebilecek olan kuramsal yaklaşımlarını reddederek, analitikal psikoloji adıyla bilinen kendilerine has ayrı bir okul oluşturmuşlardır. Ray Dorson'ın 1972A konuyla ilgili çalışmasına göre, söz konusu yeni yapılanmaya rağmen halk bilimi çalışmaları açısından bakılınca Freudçuların ve Jungçuların pek çok ortak yönü bulunmaktadır. Her iki grupta halk bilimini kendi öğretilerinin bir parçası olarak görmektedirler. Zürih'teki Jung Enstitüsü'nde peri masallarının psikolojik yorumunun uygulaması konusunda eğitim programı bulunmaktadır. Hem Freud hem de Jung, mitleri ve peri masallarını simgeleme yöntemiyle yorumlamaktadırlar. Yöntemlerin birbiriyle uyuşabilir olması nedeniyle Joseph Campbell gibi Jung'un tabir caizse en coşkulu takipçisi bile dünya mitolojisine dair yorumlarında Freud türü yorumlar içermektedir. Freud'un yaklaşımına özgü ikilemler olan erkek dişi, fallus vagina, Jung'da cinsel terimler olarak değil de metafizik terimler olan bilinçli olma, bilinç dışı olma, yaşam ölüm, tanrı şeytan biçiminde görülmektedir. Her iki yorumlama şeması da bilinçaltı kavramını anahtar kavram olarak kullanmaktadır. Ancak bu kullanımdaki farklılık Jung'un bilinçaltı kavramını bireyden ırka çevirmesindedir. Bunun ötesinde Jung da Freud gibi peri masallarını ve mitleri rüya ve fantezilere eşitlemektedir. Halk masalları metinlerindeki birçok çeşitlemeyi açıklamak için ortodoks halk bilimi uzmanları tarafından kabul edilen sözlü geçişme yerine Jung bilinçaltı ruhta var olan benzer mit ve mit ögelerini tekrar tekrar üreten öğelerden söz etmektedir. Bu mitolojik bileşenlere motifler, yavru imgeler ya da daha çok ilk örnekler adını verir. Buna göre ilkel insan mitleri uydurmaz, ön bilinç ruh gücünün açığa çıkarttıkları olarak yaşar ve modern insan bunları aslın canlanması şeklinde tekrar tekrar yaşamaktadır. Bunlar genellikle bir bütün halinde olmayıp mitsel parçacıklar şeklini alırlar. Dorson 1984-40-41. Asıl türün bir örneği, rüya ve peri masallarında eşit sıklıkta rastlanan yaşlı adam tipinde görülür. Karakteri yardımseverlik ve iyi niyetlilik gibi niteliklerle, entelektüel yapısı da bilgeliği ve akıllılığı ile gösterilmiştir. Belki de onunla Tanrı arasında bir ilgi kurulmuştur. İlkel peri masallarında yaşlı adam güneşle özdeşleştirilmiştir. Bu Jung'un eski güneşsel simgeciliği değerlendirmesinin de bir göstergesidir. Jung 1958 yılındaki bir başka çalışmasında daha da ileri giderek yaşlı adamın kendisinin karşıtı da olup hem yaşam verici hem de ölüm getirici olduğunu ileri sürmektedir. Bu yorum kendisinin Winnebago hilebazı çözümlemesinde daha açık bir şekilde sunulmuştur ki burada Jung, Tanrı ile canlı varlık, kahramanla soytarı, bilinç üstü ile bilinç altının birbirleriyle kaynaşmasını görmektedir. Jung'un din, büyü ve mitoloji ile ilgili geleneklere yaklaşımını en belirgin şekilde temsil eden Amerikalı halk bilimci ise Joseph Campbell'dır. J. Campbell, 1949'da yayınlanan Bin Yüzlü Kahraman, The Hero with a Thousand Faces adlı çalışmasında bunların asıl tür kalıplarını göstermek amacıyla ayrılık, öne çıkan engeller ve mitolojik kahramanın geri dönüşü gibi sürekli tekrarlanan evrensel ana konuları incelemiştir. J. Campbell daha sonra 1959 yılında yayınladığı Tanrı'nın Maskeleri, Masks of God adlı bir başka çalışmasında daha sistematik bir araştırma oluşturmaya çalışır. Bu çalışmada halk bilimcilerce edebi değeri haiz düşüncesiyle daha yaygın kabul gören kültür çevrelerinden aldığı örneklerle Fraser'ı da hatırlatan Campbell'ın çalışmaları çevresel özellik taşımaktadır. Campbell, peri masallarında bütün insanları birleştiren derin ana konuların yalnız hafif ve eğlenceli yansımalarını görür, ciddi ifadeleri ise gelecekten haber veren bilicilerin esinlenmelerinde ve kutsal yazılarda bulmaktadır. Dorson, 1984-40-41. Dorson'a 1972A göre, Joseph Campbell gibi mitoloji bilginlerinin ve bir kısım edebiyat eleştirmenlerinin Jung'un düşüncelerini beğeniyle kabul etmeleri, Jung'un ilk örnekleri bağlamından soyutladığını düşünen antropoloji eğilimli halk bilimcilerin Jung'u eleştirmesi ve reddetmesiyle dengelenmektedir. İsviçre'de Zürih'teki Jung Enstitüsü'nde yetişen Amerikan halk bilimci Carlos J. Drake, dikkat çekici iki çalışmasında Jung'un kavramlarının belli başlı antropologlar tarafından yanlışlarla dolu olarak ve yanlış anlaşıldığına değinerek bu kavramları ve bunların halk bilimcilere faydalarını şöyle açıklamaktadır. Carlos J. Drake'e göre 1967-1969 dışa dönük ve içe dönük kavramları temel psikoloji türlerini belirlemektedirler. Dipnot, aktaran Dorson, 1972A. Bunların her biri de kendi içinde düşünme, duygu, sezi ve heyecan olarak 4 alt türe ayrılmaktadırlar. Drake, derlemecinin bilgi aldığı kaynak kişilerin ve kendinin hangi psikolojik türden olduğunu bilinmesinin, bu kişilere daha etkili bir uyum sağlayabileceğini ve onların kişisel stillerini daha iyi anlayabilmek için bu tür bilgilere gerek olduğuna inanmaktadır. Toplumsal bilinçaltı, kolektif şuuraltı kavramını kullanırken Jung'un aklında kişisel bilinçaltı olgusunda yatan daha derin bir katman bulunmaktaydı. Jung'un içeriğine ilk örnek Archetype adını verdiği toplumsal bilinçaltı, ona göre toplumu oluşturan herkes tarafından paylaşılmaktadır. Fakat ilk örnekler kendi başlarına içeriği değil de biçimi tanımlamaktadırlar. İlk örnek türünden düş imgeleri toplumsal bilinçaltının esas maddelerinden gelmekte ve bazen kişisel bilinçaltının içerikleriyle bağdaştırılmaktadır. Bu ilişkinin ikili özelliğini Yunan tanrıları gibi mitsel figürlerin hem yardımcı hem de yıkıcı olmalarında görmek mümkündür. Jung, bireyin kompozisyonunu açıklamak için başka terimler de kullanmıştır. Persona, bireyin toplumsal ya da mesleki rolünü ve anima ise dişi özelliğini belirtmekte, animus ise dişilerdeki eril özelliği belirtmektedir. Anima, ilk örneklerde bilinçle bilinçaltı arasında bulunmaktadır. Buna göre düşlerde ve hayallerde olduğu gibi, mitlerde ve halk masallarında da Jung, kişiliğin karanlık yönlerini temsil eden gölge figürler ve olaylar görmüştür. J. Drake, bu bilinçaltı faktörlerin folklorla özdeşleştirilebileceğini iddia eder ve bunlara örnekler verir. Cadılar Pueblo Kızılderililerinin masallarında görülmekte fakat cadıların aşağılandığı kültürlerde hiçbir zaman görülmemektedir. Bu doğrultuda cadının yardımcı yönü masallarda açığa çıkan ve baskı altındaki kişilere duygusal çıkış yolu sağlayan ortak gölge figürü olarak yorumlanmaktadır. Cesur Terzi, The Brave Tailor adlı masalda yer alan bir başka örnekte ise Terzi 7 sineği öldürüp başkalarına kendini bir vuruşta 7 devi öldürmüş olarak anlatmaktadır. Burada kahraman personasına göre yaşamakta, canavarla simgelenen bilinçaltı tehlikeleri fethetmekte ve animası olan prensesi kişiliğinin başarılı azimliliğiyle kazanmaktadır. Dorson'a göre 1972A33 çalışmalarında sık sık halk biliminin yardımına başvuran J. Jung'un son çalışmalarından birisi olan UFO tanımlanamayan uçan objeler, Unidentified Flying Objects adlı çalışmasında da modern bir olguyu halk bilimsel kapsamıyla incelemektedir. Bu cisimlerin görülmelerini Jung, derin toplumsal kaygıların hayallerimizdeki uzay bilincine uyanan emellerimize uygunluğuna göre açıklanabileceğine inanmaktadır. Jung'a göre günümüz insanları, özellikle Amerikalılar, dünya sınırlarından kurtulmak istemekte ve diğer gezegenlerin insanlarının da dünyaya uçtuğuna inanmaktadırlar. Dipnot, değişik psikoanalitik kuramları doğrultusunda Türk halk bilimi materyallerinin çözümlenmesiyle ilgili çalışmalar için bakınız Karabaş 1981. B. Psikoanalitik halk bilimi kuramlarına yöneltilen eleştiriler. Bugün eskiye nazaran psikolojik halk bilimi kuramlarına ve okullarına karşı tepkiler yumuşamış olmakla birlikte, bu kuram ve okullar akademik halk bilimi çevrelerinde hala yaygın olarak kabul görmemektedirler. Geçmişte yöneltilen eleştirilerin büyük bir kısmının bu kuramları edep dışı veya ahlaka aykırı bulunması değerlendirmesini yansıtan tutucu yaklaşımlardan kaynaklandığı görülmektedir. Ancak bunun da ötesinde asıl eleştirilen ve bugün içinde geçerli olan yön bu kuramların son derece ucu açık a priori yorumlara yaslanması geliştirdikleri çözümleme yöntemlerinin de vardıkları sonuçlar itibariyle denetlenebilirliklerinin son derece az olmasıdır. Dipnot, a priori, önsel, deneyimden önce zihinde var olduğu, zaman ve mekana göre değişmediği kabul edilen ve doğrudan doğruya akla dayandırılan bilgi, tecrübeyle kazanılan bilgiye de a posteriori bilgi, sonsal denir. Geçmişte büyük bir çoğunluğu tarihi coğrafi fin yöntemi takipçisi olan halk bilimcilerin ve kültür antropolojisi gibi yakın sahaların psikolojik halk bilimi kuram ve okullarına tepkilerini Dorson 1984 şöyle özetlemektedir. Profesyonel halk bilimi uzmanları Freud ve Jung'un yorumlarına tepkilerini psikoanalitik simgeciliği ciddiye almamak şeklinde göstermişlerdir. Alexander H. Krapp 1930 yılında Folklor Bilimi The Science of Folklore adlı çalışmasında yukarıda işaret edilen Abraham'ın çalışmasından saçmalık diye söz etmektedir. Yine tarihi coğrafi fin okulunun en meşhur temsilcilerinden birisi olan Stitt Thompson 1955 ve 1956 yıllarında yayınladığı çalışmalarında simgecilerin hepsini fantastik ve anlamsız bulmaktadır. E. Mit Ritüel Halk Bilimi Kuramı. Mit ritüelistler bir bakıma içinde yer aldıkları kültürel evrimci halk bilimciler arasında belli bir saha ve uzmanlaşmaya dayanan özel bir gruptur. Onların üzerinde yoğunlaştıkları konu, dışa vurumcu sanatların evrimidir. Bu bakış açısına göre kültür ve sanat ilkel insanın dini ayinleri mahiyetindeki ritüel törenlerinde yer alan davranışlarından, özellikle de kurban törenlerindeki kalıplaşmış hareketlerinden kaynaklanmaktadır. Kültür evrimleşerek geliştikçe ritüeller de buna paralel olarak sözelleşmekte ve mitlerin doğup gelişmesinin kaynağını oluşturmaktadırlar. Ritin sözel tanımlanışı kendine has bir otonomi kazandığı zaman mit bağımsız bir dışa vurumsal anlamlı form veya anlatı olma statüsünü kazanmaktadır. Mit ritüelist kuramın ortaya çıkışı bir bakıma daha önce ele aldığımız E. Tyler'ın çalışmalarıyla başlayan mitlerin temelinin tarihsel gerçeklerden kaynaklandığını ileri süren ve mitlere dayanan gözlemleri ve tarihi geleneklere dair çalışmalarından hareketle insanlar arasında günümüzde yaşamakta olan pek çok geleneğin tarihsel kökenlere dayandığını gösterdiğini veya gösterilebileceğini düşünen evrimsel halk bilimi kuramına getirilen sistematik bir eleştiri veya bir tepki niteliğindedir. Dipnot, bakınız Evrimsel Halk Bilimi Kuramı. MIT Ritüel Kuramın kurucusu Lord Raglan, 1955 yılında yayınlanan MIT ve Ritüel, MIT and Ritual adlı çalışmasında bu durumu, bu çalışmanın amacı MIT konusunda ileri sürülen mitlerin bozulmuş veya değişmiş eski tarih veya vahşilerin ürünü olduğuna dair eski moda teorileri delillerle yalanlayıp çürütmek ve son derece basit bir şekilde mitlerin sadece ritlerle ilişkili olarak ortaya çıkmış anlatılar olduğunu açıklayıp göstermektir diyerek ortaya koymaktadır. Raglan 1955-454.